SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 27 Ocak 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Daha önce bugünkü yayınımızı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlayacağımızı söylemiştik. Ancak öngörülemeyen nedenlerden dolayı bugünkü yayını evden hazırlamak zorunda kaldık, özür dileriz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da bugün Melbourne ve çevresini etkisi altına alan fırtına ve en son COVID-19 gelişmeleri hakkındaki bölümler olacak. Programımızın ikinci yarısında SBS Türkçe'nin dün başlattığı Gerçek Avustralya podcast serisinin ilk bölümünü size sunacağız. Avustralya'yı Avustralya yapan özelliklerini tanıtacağımız bu podcast serisinin ilk bölümünde Avustralya'nın popüler kültürünü inceliyoruz. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya Omikron varyantıyla mücadele ederken ulusal kabine bir kez daha toplanıyor. İngiltere Başbakanı Covid kısıtlamalarını deldiği iddiaları üzerine yapılan soruşturmaya rağmen istifa etmeyi reddetti. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki çeken sözlerinin muhatabının Sezen Aksu olmadığını söyledi. Avustralya'da dün koronavirüs pandemisinde şimdiye kadar en yüksek sayıda ölümün gerçekleşmesinin ardından ulusal kabine bugün yeniden toplanıyor. Çarşamba günü Avustralya'da COVID-19'a bağlı 87 ölüm gerçekleşti ve 50 binden fazla yeni vaka kaydedildi. Okulların hafta başı açılacak olması nedeniyle ulusal kabinenin gündem maddelerinden biri de çocuklara aşı uygulaması. 5-11 yaş arası çocukların %33.4'ü şu anda en az bir doz COVID-19 aşısı olmuş durumda. Kabine toplantısında ayrıca sağlık sisteminin kapasitesi de ele alınacak. Federal Muhalefet Partisi'nden Christina Kinnaly, ABC'ye toplantının başarısından ümitli olmadığını söyledi.
What my frustration and my fear for today's National Cabinet will be that it'll be just more of the same where the premiers come along.
Her zamanki gibi eyalet başbakanlarının çıkıp başbakana ne yaptıklarını anlatmalarından korktuğunu söyleyen Kinnaly, başbakanın ulusal bir fikir birliği aramadığını belirtti ve Avustralyalıların başbakanın öngörüsüzlüğünün kurbanı olduğunu ifade etti. Bugün açıklanan koronavirüs vaka sayılarında ise düşüş göze çarpıyor. Victoria'da 13.755 yeni vaka tespit edilmiş durumda. Maalesef 15 kişi COVID'e bağlı sebeplerden yaşamını yitirdi. Victoria'da 3. doz takviye aşısına olanların oranı ise %35 civarında. Bugün New South Wales'te ise 29 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17.316 yeni vaka kaydedildi. Güney Avustralya'da vaka sayısı 1953 olarak tespit edildi. COVID'e bağlı ölüm meydana gelmedi. Perth'te COVID-19 salgınına rağmen geleneksel Avustralya günü havai fişek gösterileri beklendiği gibi gerçekleştirildi. Eyalette dün 24 yeni COVID-19 vakası kaydedildi. Bunlardan 19'u aynı yerden kaynaklanıyor. Perth'te her yıl yapılan havai fişek gösterisinin virüsün daha fazla yayılacağı korkusuyla iptal edilmesi isteniyordu. Ancak etkinliğin devam etmesi güvenli kabul edildi. Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan, yetkililerin virüsün eyalette yayılmasını durduramayacaklarını, ancak sakinleri korumak için sınırlarının şimdilik kapalı kalması gerektiğini söyledi.
On five or six occasions we've actually eliminated COVID in Western Australia.
Daha önce 5 veya 6 kez Batı Avustralya'da COVID'i ortadan kaldırdıklarını söyleyen başbakan, ancak bu kez omikron varyantı nedeniyle durumun daha da zor olduğunu söyledi. Biz haberleri hazırladığımız sırada henüz Batı Avustralya'daki günlük COVID vaka sayısı açıklanmamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, pandeminin başlangıcından bu yana küresel olarak bildirilen yeni COVID-19 vaka sayısında rekora ulaşıldığını söylüyor. Geçen hafta dünya çapında %5'lik bir artışla 21 milyon yeni enfeksiyon bildirildi. Haftalık ölüm sayısı 50 bin olarak gerçekleşti. Yeni enfeksiyonlarda en büyük artış ise Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da kaydedildi. Rakamlar, Amerika'nın en tanınmış bulaşıcı hastalıklar uzmanının COVID-19'un geleceğinin grip gibi diğer solunum yolu hastalıklarına benzer şekilde olacağı öngörüsünün üzerine geldi. Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci bunun er ya da geç gerçekleşeceğine inandığını söylüyor.
Where we want to be is that sufficient control, and control we mean not eradication like we did with smallpox, that's unreasonable, not necessarily elimination.
Fauci amaçlarının koronavirüsü çocuk felci, kızamık gibi toplu aşı kampanyalarıyla ortadan kaldırmak değil, hayatımıza hakim olmayan, genellikle yaptığımız şeyleri yapmamıza engel olmayan kontrol düzeyine getirmek olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya güvenlik taleplerine ilişkin yazılı bir yanıt verdi. Bunun Rusya-Ukrayna arasındaki krizde silahlı çatışmanın önüne geçebilmek için yürütülen hassas diplomasi dengesinde önemli bir adım olduğu bildirildi. Amerika ve NATO sınıra 100 bin asker yığdığı için Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığına inanıyor. Ancak Kremlin eski Sovyetler Birliği üyesi ülkeyi işgal edeceği yönündeki iddiaları reddediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya elden gönderilen belgenin Rusya'nın endişelerine yanıt verirken Amerika ve müttefiklerinin kaygılarını dile getirdiğini belirtti.
All told, it sets out a serious diplomatic path forward should Russia choose it.
Basın mensuplarına bir açıklama yapan Blinken, Rusya'nın tercih etmesi halinde bir dizi diplomatik yol planlandığını kaydederek belgenin Moskova'nın endişeleri karşısında prensipli ve pragmatik bir değerlendirme sunduğunu söyledi. İngiltere'de ise koronavirüs kısıtlamaları sürerken başbakanlıkta organize edilen partilere ilişkin resmi soruşturma tamamlandı. Soruşturmada Başbakan Boris Johnson ve personelinin kısıtlamaları ihlal edip etmedikleri incelendi. Dün avam kamerasında milletvekillerinin sorusunu yanıtlayan Boris Johnson ise istifa etmeyeceğini söyledi.
Of course he wants me out of the way, Mr. Speaker. Of course he wants me out of the way. He does.
İstifa ederek yollarından çekilmemi bekliyorlar diyen Boris Johnson, hükümetimin pandemi yönetiminde aldığı kritik kararların hepsi doğruydu şeklinde konuştu. Soruşturmayı yürüten kıdemli müsteşar Sue Gray'in raporunu önümüzdeki saatlerde başbakanlığa iletmesi bekleniyor. Dün akşam Kuzeydoğu Queensland'de yine şiddetli yağış vardı. Kuzey Tropikal Kıyı ve Tablelands, Herbert ve Aşağı Burdekin ve Central Coast ile Whitsundays tahmin bölgeleri için şiddetli hava uyarısı devam ediyor, sel uyarısı yapılıyor. Bu arada fırtına nedeniyle Melbourne'da 6000 ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Duruma tehlikeli fırtına hücrelerinin yol açtığı bildirildi. Yağan yağışın 100 yılda bir görüldüğü açıklandı. Melbourne'da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra sıcak ve nemli havanın da devam etmesi bekleniyor. Halk ani sel baskınlarına karşı uyarılıyor. Sevgili dinleyiciler, sırada Türkiye haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sezen Aksu'nun Türk müziğinin önemli bir ismi olduğunu belirterek dilini koparma ifadesinin bir kişinin şahsına yönelik olmadığını vurguladı. NTV televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, görevi itibariyle hangi inançtan olursa olsun dini değerlere laf edilmesine müsaade etmeyeceğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba gecesi Twitter hesabından yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suçlamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan imzalı bir belge göstererek Cumhurbaşkanı'nın bir ihaleyi iptal edip yeniden düzenlenmesini sağlayarak 6 milyar lira haksız kazancı yandaşlarına peşkeş çektiğini iddia etti.
Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Aynı iş yeniden ihale edilir. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor.
CHP lideri vatansever bürokratlar diye nitelediği bürokratlardan rüşvet ve israflarla ilgili buna benzer belge yağdığını vurguladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi. İkili yaptıkları ortak açıklamada Türkiye'nin Haziran veya Ekim gibi seçim ortamına girebileceğini ve bu kez hazırlıksız yakalanmamak gerektiğini vurguladı. Türkiye'de dün 188 kişi daha COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. 416.536 COVID-19 testi yapıldı ve 77.434 kişinin testi pozitif çıktı. Günlük koronavirüs verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozunun mutlaka yaptırılması gerektiğini ifade etti. Sırada döviz kuru var. 27 Ocak itibariyle 1 Avustralya doları 9 lira 65 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerine gelince Avustralya Açık'ta dün Rus sporcu Daniil Medvedev yarı finale çıktı. Dünya sıralamasında ikinci sırada bulunan Medvedev Yunan tenisçi Tsitsipas ile karşılaşacak. Bu arada yılın Avustralyalısı seçilen Dylan Alcott bugün öğleden sonra tekerlekli sandalye tenis karşılaşmasında Hollandalı Sam Schroeder ile oynayacak. Alcott tenisi bırakmadan önce şampiyonluğu bir kez daha almayı umuyor. Dylan Alcott'ın son maçında rekor sayıda seyirci bekleniyor. Dylan Alcott'ın hemen yanındaki kortta ise Avustralyalı Nick Kyrgios ve Thanasi Kokkinakis çiftler yarı finaline çıkıyor. Dünya bir numarası Ash Barty'nin maçı da bu akşam. Barty kadınlar yarı finalinde Amerikalı Madison Keys ile karşı karşıya gelecek. Ve hava durumu. Meteoroloji bürosunun verdiği bilgiye göre bugün belli başlı kentlerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. Başkent Canberra parçalı bulutlu 29. Perth genellikle güneşli 32. Adelaide nem oranı yüksek ve fırtına ihtimali var 31. Melbourne 34 derece hem fırtınalı hem de nem oranı çok yüksek bir gün olacak. Hobart yağmur şiddetini azaltıyor 27 derece. Sydney parçalı bulutlu 28, Brisbane aynı şekilde parçalı bulutlu 30 ve Darwin ise yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu 30 derece. SBS Türkçe programından haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız arkadaşımız Nejat Başar'ın sunumuyla devam ediyor.
Haber bülteni için arkadaşımız Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Pandemi döneminde bu tür son dakika gelişmelerine artık alıştık. Aslında bugünkü yayını stüdyodan yapmayı planlıyorduk. Ancak 4 yaşındaki kızımın ateşi çıkınca planlar biraz değişmek zorunda kaldı. Ben ve eşim 3 doz aşılıyız ancak kızımız aşısız olduğu için COVID-19 kapma riski çocuk da olsa yüksek. Semptomlardan sadece yüksek ateş var. RAT testi negatif çıktı ancak emin olmak için bu sabah saatlerinde PCR testi yaptırıp izole bir şekilde sonuçları bekliyoruz. Yarınki yayınımızı canlı bir şekilde stüdyodan yapmayı planlıyoruz. Birazdan bugün Melbourne ve çevresini etkileyen fırtına ve Avustralya çapındaki en son COVID-19 gelişmelerini incelediğimiz bölümler olacak. Programın ikinci yarısında SBS Türkçe'nin dün başlattığı Gerçek Avustralya podcast serisinin ilk bölümünü size sunacağız. Avustralya'yı Avustralya yapan özelliklerini tanıtacağımız bu podcast serisinin ilk bölümünde Avustralya'nın popüler kültürünü inceledik. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, bu sabah Melbourne ve çevresi fırtınayla uyandı. Ve öğleden sonra fırtınanın geri geleceği belirtiliyor. Victoria'da dün gece yarısı başlayan yoğun yağışlar sonrası 6000'den fazla evin elektriğinin kesik olduğu belirtiliyor. Melbourne'un batısı ve eyaletin batısı en fazla etkilenen bölgeler. Meteoroloji Müdürlüğü sabah 6'da son derece tehlikeli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın Craigieburn, Footscray, Greensboro, Melton, Preston, St. Albans ve Sunbury dahil olmak üzere Melbourne'un kuzey ve batısını etkilediği belirtildi. 8'e doğru da fırtına Greensboro ve Ringwood dahil kuzeydoğu Melbourne'u etkisi altına almıştı. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise Mornington bölgesinde Frankston'da fırtınanın etkisi altındaydı. Yoğun yağışların ani sellere neden olacağı ve ölümcül sonuçlar doğurabileceği bildirildi. Victoria'nın bazı bölgelerinde 1 saatte 50 milimetrelik yağış kaydedildiği belirtiliyor. Yoğun yağışların ani sellere neden olacağı ve ölümcül sonuçlar doğurabileceği bildirildi. Büroda hava tahmini uzmanı olan Jackson Brown, ABC'ye verdiği demeçte yağışların 100 yılda bir görülecek seviyelere doğru ilerlediğini belirtti. Yağışların kısa süreli ancak son derece yoğun olabileceği belirtiliyor. Şu anda yağışların Melbourne'den uzaklaştığı ancak öğleden sonra geri gelmelerinin de beklendiği açıklandı. Victoria kırsalının orta, kuzey, kuzeydoğu ve Gippsland bölgelerinde de yoğun yağış uyarısı yapıldı. Victoria Acil Durum Müdürlüğü, SES, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması ve mümkün olduğunca evde ve özellikle de pencerelerden uzakta kalınması uyarısı yaptı. Mildura bölgesinde seller yüzünden yollarda mahsur kalan 5 kişinin de kurtarıldığı belirtildi. Uzmanlar 15 santimetrelik su seviyesinin bir arabanın sele kapılması için yeterli olduğu yönünde uyarıda bulunuyor. Sayın dinleyiciler, şimdi de COVID-19'daki en son gelişmeleri sizle paylaşıyoruz. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Bugünkü COVID-19 gelişmelerine Omikron salgınının geldiği aşamanın manzarasını çizerek başlayalım. Omikron salgını patladı ve yukarı eğilim durarak düz bir çizgide devam etti. Hastaneye yatan hasta sayısı Delta salgını sırasındaki sayının üzerine çıktı ancak yoğun bakımdaki hasta sayısı hastanelerin kaldırabileceği bir sayı. Omikron salgınında ölüm sayısı da arttı. Avustralya'daki nüfusa göre yayılma hızı dünyadaki en yüksek yayılma hızlarından biri oldu. Son 2 yıldır Avustralya salgının içinde bulunduğu duruma günlük vaka sayılarına bakarak karar veriyor. Son omikron salgınına kadar vaka sayısı fazlaysa salgın kötü gidiyor. Sayı değişmiyorsa zirvenin geride kaldığı, azalıyorsa salgının kontrol altında olduğu anlamı çıkıyordu. Ama 2022'de durum değişti. Noel döneminde pek çok test merkezi kapandı. İnsanlar test yaptıramadı. Kuralların değişmesiyle artık bir değil iki tür sonuç var. Biri yaptırılan PCR testi, diğeri evde yapılan antijen testi. Yetkililer evde yapılan antijen testlerinin sonuçlarının bildirildiğine güveniyor. Ama arada kaçan çok miktarda vaka olduğu da kabul ediliyor. Kimi pozitif vaka PCR testi yaptırmıyor. Kimi antijen testi bulamıyor. Bazıları da semptom belirince pozitif olduğunu farz ederek izolasyona giriyor ama teste gitmiyor. Medyada günlük rakamları verme şeklini değiştirdi. Sıralamada artık vaka sayısı değil, hastanede bulunan hasta sayısına öncelik veriliyor. Omikron çıktığından bu yana artık vaka sayısının değil, önemli olanın hastanedeki hasta sayısı olduğu vurgulandı. Victoria'da geçen hafta hastanelerde kahverengi koda geçildi ve acil olmayan ameliyatlar durduruldu. Kahverengi kod, izinlerin kaldırılması anlamına da geliyor. Victoria hükümeti, gelecek ay hastanelerdeki COVID hasta sayısının 2500'e çıkacağı, günlük hastaneye yatan hasta sayısının 100'ü bulacağını tahmin ediyor. Şu anda Victoria'da hastanedeki COVID hasta sayısı 1057. Delta salgınıyla omikron salgını arasındaki önemli bir farkın hastanede kalma süresi olduğuna da işaret ediliyor. Omikron hastalarının hastanede kalma süresi Delta hastalarından daha kısa. New South Wales Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen yılki Delta salgınında pozitif vakaların %10'u hastaneye yattı. 8 Ocağı kadar geçen 6 haftada yani omikron salgınında bu oran %1. Bugün COVID önlemleri konusunda ulusal kabine yine toplanıyor. Victoria Başbakanı Daniel Andrews bugünkü kabine toplantısında tam aşılı kavramının yeniden ele alınmasını isteyeceğini söyledi. Andrews, tam aşılı kavramının 2 değil 3 doz aşılılar için kullanılmasını istiyor. Ulusal kabine toplanıyor dedik. Toplanıyor da ne oluyor? İşçi Partili senatör Christina Kenelly'ye göre hiçbir şey olmuyor. Salgının başında oluşturulan ve düzenli olarak toplanan ulusal kabineye ilişkin ilk kez bir eleştiri dile getirildi.
What my frustration and my fear for today's national cabinet will be that it'll be just more of the same. Where the premiers come along, they tell Mr. Morrison what they're doing. He doesn't really try to get any type of national consensus.
Senatör Kenelly, New South Wales eski başbakanlarından biri. Bu sabah ABC'de konuşan Kenelly, antijen testi sıkıntısı çekildiğini ama federal hükümetin bu konuda bir şey yapmadığını söyledi. Kenelly'ye göre, ulusal kabineye katılan eyalet başbakanları toplantıda eyaletlerinde neler yaptıklarını anlatıyor ancak federal başbakanın konular üzerinde genel bir anlaşma sağlaması için herhangi bir çaba harcamadığını öne sürüyor. Son iki günde öne çıkan bir başka konu, yaşlı bakım hizmetlerinden sorumlu federal bakan Richard Colbeck. Colbeck, salgının başından bu yana yaşlı bakım merkezlerinde yaşanan trajediler nedeniyle zaten şimşekleri üzerine çeken bir bakan. Son olarak geçen yılki bir senato soruşturmasında yaşlı bakım merkezlerinde COVID-19'dan kaç yaşlının hayatını kaybettiği sorusunu yanıtlayamadı. Kaç kişinin öldüğünü bile bilmediği şeklinde yorumlanan bu tutumu büyük tepki toplamıştı. Dün ortaya çıkan bir durum özellikle Tazmanya senatörü Jackie Lambie'nin büyük tepkisini çekti. İddiaya göre yaşlı bakımı bakanı Colbeck, Canberra'daki COVID-19 soruşturma komisyonuna katılıp soruları yanıtlamayı reddetti. Dün ortaya çıktı ki bakan, işi olduğu için katılamayacağını söylediği o gün Tazmanya'ya kriket izlemeye gitmiş. Lambie, bakana değil başbakana ateş püskürdü. Hiçbir şey yapmaya gücün yok. O kadar güçsüzsün ki bakanlar, milletvekilleri birçok uygunsuz şey yapıyor ve sen sesini bile çıkaramıyorsun diye seslendi. Sydney Morning Herald gazetesi bugün elde ettiği bazı COVID-19 verilerini yayınladı. Bu verilere göre Sydney'de omikron salgınından en kötü etkilenen yerler, 3. doz aşılanma oranında en düşük olduğu yerler. Kentin kuzey ve doğusundaki zengin semtleri sakinlerinin yarısından fazlası 3. doz aşısını olmuş. Gazete, New South Wales'teki 16 belediyede yaşayanların 3'te 1'inden azının 3. doz aşı olduğunun belirlendiğini kaydediyor. Bu oran eyalet ortalaması olan %40'ın altında. Bu sabahki basın toplantısında New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazard da bu konuya değindi ve endişe duyduklarını kaydetti. Bakan, üçüncü dozun gerekmediği yönünde toplum içinde yanlış bilgi yayıldığına işaret etti. New South Wales Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Susan Pierce de toplumda omikronun hafif geçtiği yönünde kanı oluştuğunu, bu nedenle üçüncü dozun gerekmediği inancının yaygınlaştığına değindi. New South Wales Sağlık Bakanlığı yakın tarihlerde COVID-19 pozitif olan kişilere destek aşısı olmak için 4 veya 6 hafta beklemeleri çağrısı yaptı. Bu sabahki basın toplantısında konuşan Başbakan Dominic Perrottet de gelecek hafta açılacak okulların %80'ine antijen testi sağlandığını kaydetti.
And I want to once again say to parents right across the state that we will ensure that we have a safe environment on day one. I know
New South Wales'te okula giden çocuklar en azından ilk hafta 2 kez antijen testi yaptıracak. Bu hafta sonu Victoria'da 15 ilkokul 5 ile 11 yaş arası çocukların randevu almadan aşılanabilecekleri yerler olacak. Bu okullar arasında Roxbury Park'taki Roxbury Homestead Primary School'da bulunuyor. Victoria hükümeti okullar açılmadan mümkün olan en fazla sayıda çocuğu aşılamayı hedefliyor. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, 5-11 yaş grubu çocukların %37'sinin ilk doz aşıyı olduğunu söyledi.
And pediatric vaccines, well, we all know, particularly as we push towards the first day of school, back term, day one, term one.
Victoria Başbakanı Andrews bugünkü basın toplantısında rakamlarda zirveye ulaştıklarını söylemek için erken olduğunu ancak gelinen noktada eğilimin beklediklerinden daha iyi gittiğini söyledi. Victoria COVID-19'la mücadele lojistik sorumlusu Jaron Weimer da okulların açılmasıyla birlikte vaka rakamlarının artacağını kaydetti.
We should expect to see, I think, over the days and weeks ahead, continued high case numbers that we're seeing at the moment. We don't expect those to drop off very rapidly.
Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan, daha önce eyalette baş gösteren vakalardan kaynaklanan salgınları birkaç kez kontrol altına alıp yok etmeyi başardıklarını söyledi. Ancak omikronda bunun mümkün olmayacağını ekledi.
On 5 or 6 occasions, we've actually eliminated COVID in Western Australia. Now, this time, we won't be able to do that because it's the Omicron strain. It's far more transmissible. Nowhere's been able to do that.
Son olarak COVID-19 rakamlarına da göz atalım. New South Wales'te 17.316 yeni vaka belirlendi. 29 kişi hayatını kaybetti. New South Wales hastanelerinde COVID-19'dan yatanların sayısı 2.722. Bunların 181'i yoğun bakımda. New South Wales'teki hastanelerde yatanların sayısı bugün düne göre azaldı. Dünkü rakam 2.794'tü. Victoria'da yeni vaka sayısı 13.755 oldu. 15 kişi daha hayatını kaybetti. Victoria'da hastanelerde COVID-19'dan yatanların sayısı 1057. Bunların 117'si yoğun bakımda. Queensland'da COVID-19'dan 15 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 11.600 olarak belirlendi. Queensland Sağlık Müsteşarı bugünkü basın toplantısında hastanede yatan hasta sayısında ciddi miktarda azalma olduğunu kaydetti. Müsteşara göre Gold Coast'ta vaka rakamları zirveye ulaştı. Brisbane'da da yakında ulaşacak. Güney Avustralya'daki vaka sayısı 1953 oldu. Güney Avustralya hastanelerindeki COVID hasta sayısı 288. Tasmanya'da da bugün 726 yeni vaka açıklandı.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. SBS Türkçe dün itibariyle yeni bir podcast serisi başlattı. İsmi Gerçek Avustralya olan bu yeni podcast serisi, Avustralya'yı Avustralya yapan özellikleri tanıtmayı hedefliyor. Bu podcast serisini arkadaşımız Mert Balkanlı hazırlıyor. Önümüzdeki birkaç hafta çarşamba günleri yayınlayacağımız podcastlarda ilkini dün yayınladık. Avustralya'nın zengin sanat ve kültürünü, genel anlamda da popüler kültürünü inceledik.
Öncelikle bugünkü podcast bölümümüzün üretildiği toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu program, Iora ulusunun Gadigal halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Ben Gerçek Avustralya'dan Mert Balkanlı. Bugün Avustralya'nın zengin sanat ve kültürüne, genel anlamda popüler kültürüne bakacağız. Popüler kültür bir toplumdaki çok sayıda insanın katıldığı çeşitli aktiviteleri içerir. Daha 1920'lerde, yani televizyon öncesi dönemde, teknoloji ve popüler kültür arasındaki bağlantı açıkça ortaya çıkmaya başlamıştı. Radyo ve sinema, popüler kültürün ana kaynaklarıydı. 1920'lerin sonlarına doğru, yüksek işsizlik nedeniyle mali açıdan zaten çok iyi durumda olmayan Avustralya'da, 1930 yıllarında vergilere karşı yazılmış, hiciv içeren Banish the Budget Blues, yani Bütçeyi İptal Edin isimli şarkı, Avustralya toplumunun zorlukların üstesinden gelme kararlılığı ve iyimserliğinin göstergesi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar tutucu İngiliz kültürünü yansıtan toplumun sosyal dokusu, 1941'den itibaren 100 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askerinin Avustralya'ya gelişinden sonra savaştan güçlü şekilde çıkan Amerika'nın isyankar kültüründen etkilenmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Avustralya'nın kendine özgü kültürü gelişmiştir. 1955 yıllarında başrollerinde iki aborjin aktör Robert Tuvalu Nagarla Kunot'un oynadığı Jeddah filmi, 1956'da Avustralya'ya televizyonun gelmesi ve olimpiyatların yayınlanması ve bir sene sonra 1957 yılında Bill Haley and the Comets adlı grubun Avustralya'ya turlayan ilk rock'n'roll grubu olması, savaş sonrası Avustralya'nın bir nevi kültürel temelleri olmuştur. Avustralya müzik, sinema, televizyon ve spor olmak üzere popüler kültürün dört temel endüstrisinde ilerlemiştir. Özellikle hemen hemen aynı zamanlarda Avustralya'ya gelen televizyon ve rock'n'roll müziğinin Avustralya'da yaşayan tüm gruplar üzerinde güçlü bir etkisi olmuştur ve bu hala devam etmektedir. İngiliz ve Amerikan kültürünün etkisinden sonra ise özellikle göçmenlerin ülkeye kabul edilmeye başlanmasıyla Avrupa ve Asya kültürleri de Avustralya kültürünün parçası olmaya başlamıştır. Günümüzde ise Avustralya, çok kültürlü toplumu ve aborjin yani ilk halkların güçlü etkisiyle zenginleşmiş ve farklı bir kültürel kimliğe ve tarza sahip olmuştur. Avustralyalı ressamlar ise 19. yüzyıl boyunca genelde Avrupalı, özellikle İngiliz stil ve temaları kullandılar. Ancak 1880'lerde ve 90'larda Tom Roberts, Arthur Streeton ve Frederick McCubbin gibi ressamlarla Avustralya sanatı kendi kimliğini oluşturmaya başladı. Bu ressamlar özellikle Avustralya'nın çöllerini, ağaçlarını yani manzarasını içeren peyzaj sanatına yoğunlaşmışlardı ve bu 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü. Avrupalı yeni akımlar olan avantgardın dalları kübik ve sürreal sanatın Avustralya'ya gelmesi ise hızlı olmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Sir Russell Drysdale ve Sir Sidney Nolan, Avustralya'nın çöllerindeki izolasyonu kendilerine ilham edindiler. Özellikle Sidney Nolan'ın bir bushranger, kanun kaçağı olan Ned Kelly resmi ikon olmuştur ve günümüzde Avustralya sanatının en bilinen eserlerinden biridir. Avustralya'nın çok nadir verdiği olağanüstü yetenek vizesiyle 2009 yılında Sidney'e taşınmış ve çalışmalarını yine aynı şehirde yürüten, Türkçe konuşan toplumumuzun en bilinen sanatçılarından olan ressam Mertim Gökalp'e, toplumumuzda sanatla ilgilenen kişilerin hangi Avustralyalı sanatçılara bakmalarının faydalı olabileceğini sordum. Mert'in Gökalp burada ard ardı isimler vereceğinden durdurup yeniden dinlemeniz gerekebilir.
Tabii Avustralya'da çok büyük usta sanatçılar var bu yüzyılda. Sidney Nolan gibi, John Olsen gibi, Margaret Olley gibi, Brad Whiteley gibi, Arthur Boyles gibi. Ondan sonra indigenous kültüründen Albert Navacira var, John Burak var, Fiona Hall var. Daha çağdaş sanatçılardan mesela bu son zamanlarda son derece yükselen Ben Quilty var, James Angus var, Malcolm Morton var. Daniel Crooks var, son derece modern işler yapıyor. Patricia Piccinini var, bu da çok enteresan heykeller yapıyor.
Avustralya'da gelişen sanat endüstrisi özellikle Sydney ve Melbourne arasında tatlı bir rekabet başlatmış ve hatta şakalara konu olmuştur. Mert'im Gökalp'e göre özellikle her iki şehrinde sanata ayırdığı devasa bütçeler göz önüne alındığında bu karşılaştırma aslında pek de doğru olmaz.
Birini seçmek çok zor tabii. Yani mesela Melbourne'ın bir Gallery of Victoria'sı var ve sokak mimarisi daha Avrupa'yı bir şehir. Fakat Sydney'in de çok fazla festivalleri ve sanat çalışmaları ve etkinlikleri var. Dolayısıyla ben böyle bir kıyaslamaya girmeyi pek doğru bulmuyorum. Yani ikisinden birini seçemem. Çünkü ikisinin de çok önemli hem etkinlikleri hem de yatırımları var. İkisi de ciddi anlamda sanata yatırım yapıyorlar. Milyar dolarlardan bahsediyoruz burada.
Özellikle ilk halklara mensup Avustralyalıların binlerce yıllık kültürleri ve sanatsal başarıları Avustralya'nın kendisine yeniden bakmasına neden olmuş ve bu da Avustralya'nın kendisine özgü farklı bir kültürün oluşumunda önemli bir katkı sağlamıştır. Alice Springs'ten bir Avustralyalı aborjin sanatçısı ve elder olan Colin Wallangari Kartnavare McCormack, Avustralya'nın aborjin halkı tarafından yaratılan sanat, tüm dünya için büyük önem taşımaktadır. Geçmişle bağlantı koptuğunda gelecek artık geçmişe bağlı değildir. Bu nedenle şimdinin bir geleceği yoktur. Çünkü artık bir geçmişi yoktur diyor. Eğer dünya Avustralya'nın ilk halklarının aborjin sanatındaki çok farklı anlamları bilseydi o zaman savaşlar olmaz ve dünya barış içinde olurdu ifadelerini kullanıyor. Avustralya'nın aborjin halkı Avrupalılar bu kıtaya gelmeden çok önce kaya sanatı, ağaç kabuğu boyama, kum heykel, ahşap heykel ve vücut dekorasyonları da dahil olmak üzere görsel sanatlarda devam eden geleneklere sahipti. Bazı aborjin sanatçılar daha sonra bu gelenekleri değiştirmeden sürdürdüler. Colin Wallangari Kartnavare McCormack, aborjin sanatı zengin bir görsel sanat, dans performansı ve müziği kapsar. Bu sanat formlarının tümü geleneksel aborjin kültürümüzün bir parçasıdır ve insanları inançlarımız hakkında eğitmenin önemli yolları olmaya devam etmektedir diyor. Mert'im Gökalp'e göre bu, Avustralya sanatının dış dünyaya açılması adına bir avantaj yaratabilir.
Çok derinliği olan ve bambaşka tabii bir bakış açısıyla, hatta teknik anlamda bile yani dünyanın, hani Rönesans'ın ya da Baro yaşam alanı gelişmiş bir, burada binlerce yıllık bir sanat var. Ben en büyük artısının Avustralya'nın sanatının bu olduğunu ve buna hani ciddi de bir yatırım yapması gerektiğini ve dış dünyaya bunun açılması gerektiğini düşünüyorum.
Güzel sanatlardan müziğe geçiyoruz. Rock müziği kuşkusuz Avustralya'daki en popüler müzik türlerinden biri. Her ne kadar her Avustralyalı seviyor diyemesek de rock müziği, Avustralya'nın yaşam tarzıyla bir nevi özdeşleşmiş halde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra plakların çoğalması, müzik endüstrisinde devrim yarattı. 1960'ların başlarında Avustralya'da her ay 500 binden fazla plak üretiliyordu. Avustralya'nın ABC kanalı, yerel müzik endüstrisinin gelişiminde öncü bir rol oynadı. Günümüze kadar yerel müziği teşvik etti ve destekledi. Televizyonun siyah-beyaz yıllarında BBC'nin 6-5 Special programına dayanan ve ABC'de yayınlanan 6 O'Clock Rock, rock'n'roll'u insanların salonlarına, yemek odalarına getirdi ve hem televizyonun hem de rock'n'roll'un Avustralya popüler kültüründeki yerini hızla pekiştirdi. Avustralya müziğini devamlı destekleyen ABC yıllar içinde Countdown ve Rage gibi televizyon müzik programları ve Triple J Radyo gibi kanallarıyla büyük başarılar elde etti. Konuğumuz Selin Akbaşoğulları, ABC'nin müzik ile ilgili olan bütün web sitelerinden sorumlu olan Product Manager yani ürün müdürü. Selin Akbaşoğulları'nın bir özelliği de Avustralyalı rock gruplarında vokalist olarak yer almış Türkçe konuşan toplumun ender üyelerinden birisi olması. ABC'ye bağlı Triple J'yi bize kısaca anlatmasını istedim.
Triple J buradaki genç nesle hitap eden bir radyo kanalı ve gerçekten genç neslin anladığı ve genç nesli sürekli güncelleyen, onların müzik zevkini tanımlayan, sadece onların sesi değil onları şekillendiren bir radyo kanalı. Genelde 18-24 yaşını hedef alıyor ama onun dışında tabii ki 70'indeki insanlar bile dinleyebiliyor ve seviyorlar.
Rock müzik ne kadar Avustralya ile özdeşleşmiş de olsa Selin Akbaşoğulları yeni jenerasyonun daha değişik müzik türleriyle de ilgilendiğini söylüyor.
Avustralya'da genelde sevilen müzik türleri hala rock başta olmak üzere. Sanırım indie rock, pop rock. Birçok hip hop grubu var, benim çok alakam yok, çok takip etmiyorum ama popüler. Psychedelic müzik çok popüler burada. Ya da shoegazing dedikleri müzik, daha böyle sakin ritimlerin çaldığı müzikler.
Avustralyalılar her yıl genellikle takvimde olan canlı müzik gösterilerine ve festivallere de katılmayı seviyorlar. Selin Hanım'a popüler müzik festivallerini de sordum.
Break geldiğimde daha rock festivalleri çok ünlüydü. Sound Wave'ler, Download festivalleri, Big Day Out gibi festivaller vardı. Ama işte indie ve daha gençlerin gittiği festivaller, bildiğim kadarıyla uzun soluklu olan festivaller var. Laneway, Splendor on the Grass gibi. Ya da şehirlerde olan festivaller var. İşte Fringe Festivali, tiyatro, müzik hepsi bir arada olan Vivid Festivali, Dark Mofo var mesela Tazmanya'da. Bir de tabii ki elektronik müzik.
Popüler müziğin yanında Aborjin ve Torres Boğazı halklar binlerce yıldır Avustralya'da şarkı, dans ve birçok müzik aleti kullanarak müzik yapıyorlar. Herkesin tanıdığı aborjin enstrümanı genelde didgeridoo olarak bilinir. Bu kelime aslında sonradan konulmuş bir isimdir. Yani geleneksel bir isim değildir. Bu enstrümanın geldiği Avustralya anakarasının kuzey kesiminde bu enstrümanın birçok ismi vardır. Bu isimlerden Kuzeydoğu Artım topraklarındaki Yolngu halkının kullandığı Yidaki en bilinenidir. Nefesli çalgı uzun ve içi boştur, tekniği bir nevi ney enstrümanına benzer. Bir başka enstrüman clapsticks, aborjin halkı tarafından yaratılmış ve kullanılan bir başka vurmalı çalgıdır. Bazen süslemelerle dekore edilir. Gumbayar Vijayadri, Bidigal halkından ve Green Hand Band'in solisti Tim John Edward Gray, şarkılar ve dans sayesinde bu hikayeleri binlerce yıl devam ettirdik diyor. Songlines dediğimiz geleneksel olarak yaptığımız danslar ve şarkılarla her zaman yaşam tarzımızda bir şeyleri tarif ediyoruz. Yaratılıştan bir şeyleri anlatıyoruz. Biami gibi yaratıcı ruhlarımızdan bahsediyoruz. Yani danslarımız ve şarkılarımız tamamen yaşam, yaratılış ve toprak ananın hayvanlara, totemlerimize, atalarımıza, büyüklerimize, yıldızlara ve her şeyle ve bunun bizim için ne anlama geldiğiyle bu manevi bağlantı hakkındadır ifadelerini kullanıyor. İlk halkların geleneksel enstrümanları, ilk halkların şarkıları, dansları ve törenleri aracılığıyla toprak anaya fazladan bir ses veriyor, sözlerini sarf ediyor. Bölümümüzün sonunda şunu diyebiliyoruz. Avustralya'daki popüler kültürün birçok farklı yönü bulunmakta ve gerçekten herkes için bir şey var. Ben Mert Balkanlı. Gerçek Avustralya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Bölümü beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bölüm SBS Türkçe'nin baş yapımcısı Nejat Başar ve onun dışında Max Gosford, Rachel Sibley ve Carolee Harding'in desteğiyle benim tarafımdan hazırlandı ve üretildi. Gerçek Avustralya ilk olarak Maram İsmail tarafından SBS Arabic 24 için yaratılmıştı. Daha fazla Türkçe içerik için sbs.com.au/turkish adresine gidebilirsiniz.
Sayın dinleyiciler, bu bölümü yayını arkadaşımız Mert Balkan'la hazırladı. Sayın dinleyiciler, önümüzdeki haftalarda her çarşamba yeni bir Gerçek Avustralya podcast bölümünü yayınlayacağız. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Mustafa Bey Sydney'den yazmış. Türkiye'de bir kurumun bakanı, devletin en üst kademesindeki bürokrat diyor ki Avrupa'da en ucuz akaryakıt Türkiye'de satılıyor. Avrupa'da benzinin litresi 2 euro diyor. Ne kadar kötü, böyle insanlar ülkeyi yönetiyor demiş bu dinleyicimiz. Ali Devrumuzu dinleyicimiz, muhalefet devamlı erken seçim istiyor. İstanbullularda erken belediye seçimi istesinler demiş. Melbourne'dan Atatürkçü Rumuzu dinleyicimiz de, beyler 25 senedir İstanbul'u ve 20 senedir Türkiye'yi yöneten zihniyete bakar mısın? Konyalı AKP'li belediyeye 2 ayda onay veren Cumhurbaşkanı 16 aydır onay bekleyen CHP'li İstanbul Belediyesi'ne niye onay vermiyor ve bir de kalkar insanlık ve İslamiyet'ten bahsederler. Ayıp, insan olana yakışmaz demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Y. Hanım'ın mesajı da şöyle. Dünyanın 3. ve en muhteşem havaalanı olan Atatürk Havaalanı'nı iptal eden ve o havaalanının bir bölümüne kimsenin gidemeyeceği hastane yaptıran Erdoğan, kendi yaptırdığı İstanbul Havaalanı'na neden inmediği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Kendi yaptırdığı İstanbul Havaalanı'nın dünyanın hiçbir yerinden uçakların inmediği havaalanı olarak rekorlar kitabına yazdırdı. Halka kalitesiz ve trilyonlarca para harcayarak havaalanı yaptıran Erdoğan, halkın canını da ne kadar önemsediği belli oldu. Yalnız bu değil, kullanılmayan birçok yol ve hastaneleriyle kendini öven Erdoğan, bu yaptığı yollar ve havaalanların parasını ise dolar olarak halkın cebinden çıkarıyor, oysa halka cebinizden 5 kuruş çıkmayacak demişti. Ayrıca tarımı bitirip ülkenin tüm sanayisini, devleti, kurum ve kuruluşlarını da satıp dış borcumuzu da 5 kat arttırdı. Uzaya gideceğiz derken bunu kastediyordu herhalde. Evet, uçuyoruz. Bu daha ne ki? Daha çok uçacağız çok demiş bu dinleyicimiz. Bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Son 24 saatte New South Wales'da 29, Victoria ve Queensland'de ise 15'er kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. New South Wales'da 2722, Victoria'da 1057, Güney Avustralya'da 28, Tasmanya'da 24, Queensland'de 829 ve Avustralya başkent bölgesinde 73 kişi hastanede tedavi altında. Ulusal kabine bugün Omikron varyantındaki gelişmeleri tartışmak için tekrar bir araya geliyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de katıldığı canlı yayında dilleri koparmak sözünün muhatabının Sezen Aksu olmadığını, ayrıca İstanbul'daki kar yağışı sonrası çıkan görüntülerle ilgili mevcut belediye yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te. En son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasına ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.